Kazaklar. Yazan Lev Tolstoy. Çeviren Ahmet Ekeş. 6. Köyün erkekleri hep seferde, kordonda ya da kazakların dediği gibi karakolda duruyorlar. Lukaşka, köydeki yaşlı kadınlara göre kurtarıcı, akşamüzeri aşağı Protoski karakolunun üzerine çıkmış bekliyordu. Karakol tam Terek Irmağı kıyısındaydı. Lukaşka, dirseklerini gözetleme yerinin korkuluğuna dayamış, gözlerini kırpmış, Terek Irmağı'nın uzaklarına bakıyordu. Arada bir de aşağıdaki arkadaşlarına indiriyordu gözlerini. Aralarında pek az konuşurlardı kazaklar. Güneş artık pamuk gibi bulutların üzerinde beyazlaşan karlı tepelere iyice yaklaşmış. Bulutlar tepelerin eteklerinde gitgide daha çok artan koyu gölgeler oluşturuyor. Havada akşam duruluğu var. Ormandan tatlı bir serinlik yayılıyor ama karakolun bulunduğu yer henüz sıcak. Kazakların aralarındaki konuşmalar yankılar yaparak yayılıyor. Kestane renginde hızlı hızlı akıyor Terek Irmağı. Taşıdığı kumları dağıtıyor. Kıyılarda ve sığlıklarda ıslak kum kuyuları oluşturuyor. Kordonun tam karşısındaki öte kıyı ise bomboş. Yalnızca alçak, sonsuz, düz kamışlar uzanıyor ta dağın eteklerine değin. Biraz yan tarafta ırmağın alçak kıyısında bir Çeçen köyünün balçıktan evleri, yassı çatıları ve huni biçimindeki bacaları görünüyor. Gözetleme yerinde duran kazak keskin gözlerle sakin köyü izliyor akşam sisleri arasında. Uzaklardan görünen mavi ve kırmızı giysili Çeçenlerin hareket eden görüntülerine bakıyor. Gerçi kazaklar her an için abreklerin bu yakaya geçmelerini ve baskın yapmalarını bekliyorlardı. Ama özellikle Mayıs ayında Terek boyunca uzanan orman öylesine gür olurdu ki içinden yürüyerek geçmek bile çok güç olurdu. Yalnız bu arada ırmak öylesine sığlaşırdı ki insan rahatlıkla öte tarafı bulabilirdi. 2 gün önce alay komutanının gönderdiği bir atlı kazak habercisi bütün karakollara dağıtılan bir genelge getirmişti. Genelgede bir casustan alınan bilgiye göre 8 kişilik bir grubun ırmağa geçmek niyeti bildiriliyor ve dikkatli olunması, özel tedbirler alınması öğütleniyordu. Kazaklar her zamanki gibi ellerindeymişçesine eğersiz atlarının sırtında tüfeksiz dolaşıyorlar, kimi balık avıyla, kimi içki içerek, kimi de ava çıkarak vakit geçiriyorlardı. Yalnızca nöbetçinin atı eğerliydi ve orman kıyısındaki çakal erikleri arasında dolaşıyordu. Çerkesler tarafındaki nöbetçi tüfekli ve şapkalıydı. Uzun boylu, zayıf, oldukça geniş omuzlu, ayakları ve elleri küçük bir uryadnik kulübenin önündeki toprak sıraya oturmuştu. Sırtında yarım bir kaftan vardı. Yüzünde o üstlere özgü tembellik ve sıkıntı okunuyordu. Gözlerini kapatmış, başını bir sağ eline, bir sol eline dayıyordu. Beli kayışlı, gömlek giymiş, kır sakallı yaşlı bir kazak tam suyun kıyısına yatmış Terek Irmağı'nın tek düzen dalgalı akışına bakıyordu. Ötekiler, yani sıcaktan bitkin düşenler yarı yarıya soyunmuşlar, kimi ırmakta çamaşır yıkıyor, kimi dizginlerini almış oyalanıyor, kimi toprağa uzanmış kıyıdaki sıcak kumların üzerinde türkü mırıldanıyor. Zayıf, güneşten yanmış esmer yüzlü zil zurna sarhoş bir kazak, 2 saat önce gölgede olan ama artık insanın kemiklerini yakacak kadar sıcak bir kulübenin duvarı dibine sırt üstü yatmış, sızmıştı. Gözetleme yerinde bekleyen Lukaşka, uzun boylu, 20 yaşlarında, oldukça yakışıklı bir gençti. Annesine çok benziyordu. Yüzü ve tüm beden yapısı kemiklerinin çıkık oluşuna rağmen gençliğin verdiği fizik üstünlüğünü, gücünü yansıtıyordu. Ama yine de silah altına alınalı çok olmamıştı. Yüzünün sert çizgileri, kendine aşırı güvenir pozları onun tam bir kazak olarak kabul edilmesini sağlamıştı. Savaşçı biraz da kendinden gururlanan duruşuyla değerinin göründüğünden hiç de aşağı olmadığını biliyordu. Sırtındaki geniş çerkez kasının bazı yerleri yırtılmıştı. Şapkasını Çeçenler gibi hafif geriye doğru yıkmıştı. Meşin çizmesi dizinden aşağıya kıvrılmıştı. Sırtındaki giyimi pek zengince değildi ama yine de bu giysiler tam Çerkes yiğitlerinin taklidi olan bir kazak şıklığıyla onun üzerine oturmuştu. Gerçek yiğitlerin giysileri hep geniş, yırtık pırtık ve özensiz olur. Yalnızca silah yönünden zengindirler. Ama giysiler ve silahlar birbirleriyle uyuşmuş, ona göre giyilmiş, kuşanılmıştır. Bu durumda kazak ya da dağlı olduğu ilk anda kolay kolay anlaşılmaz. İşte Lukaşka tam bu yiğitlere benziyordu. Elini kılıcına dayamış, gözlerini kısmış, hep uzaktaki avula bakıyordu. Ayrı ayrı ele alınacak olursa yüz çizgileri de pek de hoş sayılmazdı. Ama boyuna bosuna, gösterişli yapısına, kara kaşlı, akıllı yüzüne bakıldığı zaman kim olsa aynı şeyi söylerdi. Tam bir yakışıklı genç. Tembel tembel parlak dişlerini gösteren Lukaşka aslında hiç kimseye dönmeden ortaya konuştu. Hep koca karı, hep koca karı dolu avlular. Aşağıda yatan Nazarka hemen çarçabuk kaldırdı başını. Muhakkak suya gidiyorlardır, dedi. Lukaşka şöyle bir ateş edivermeli, dedi alayla. Kim bilir nasıl korkarlar. Oraya gitmez ki senin kurşunun. Geçer bile. Hele vakti gelsin, onların bayramları olacak. Girey hana gideceğim konuk olarak buza içmeye. Lukaşka kendisini saran sinekleri kovarak öfke içinde söylemişti bunları. Ormandaki hışırtı bütün kazakların dikkatini çekmişti. Alaca renkli bir av köpeği iz peşindeymiş gibi tüyleri dökülmüş kuyruğunu hızlı hızlı sallayarak kordona doğru geliyordu. Lukaşka komşusu avcının Yereşka dayının köpeğini hemen tanıdı. Sonra ormana dikkatle bakınca avcının kıpırdayan gölgesini de gördü. Yereşka dayı çok uzun boylu bir kazaktı. Geniş, ay gibi bembeyaz bir sakalı vardı. Bu görünüşüyle, geniş omuzları ve göğsüyle ormanda kimseyle karıştırılamazdı. Ama boyu aşırı uzun görünmezdi. Çünkü onun her şeyi aynı biçimde kocamandı. Sırtında yırtık, yakasız bir kaftan, ayaklarında sicimle bağlanmış, dolak gibi sarılmış geyik derisinden bir porçni, kafasında da yırtık pırtık bir beyaz şapka vardı. Bir omzunda kobılka, atmacanın yemlenmesi için kullanılan bir bozdoğan ve sülün torbası, ötekinde ise öldürdüğü bir yaban kedisinin asılı olduğu bir kemer vardı. Arkasında kuşağının altında içi fişek, barut ve ekmek dolu bir torba, sinekleri kovalamak için kullandığı bir at kuyruğu, üzerinde eski kan lekeleri kurumuş, ucu ikiye ayrılmış bir kama, iki de ölü sülün sallanıyordu. Kordona bakarak durdu olduğu yerde. Köpeğine ''Hey layım!'' diye bağırdı. Sesi öylesine kalın, öylesine gürdü ki ormanda uzun uzun yankılanıyordu. Sonra kazakların filinta dedikleri kocaman çakmaklı tüfeğini omzuna aldı, başındaki şapkasını kaldırdı. Gerçi bağırırken fazladan bir güç harcamıyordu. Ama öyle gürt çıkıyordu ki sesi sanki ırmağın karşı kıyısındaki birine sesleniyordu. ''Hey merhaba! İyi günler! İyi yürekli insanlar! Hey!'' diye bağırdı kazaklara. Her yandan genç kazakların o şen sesleri karşılık verdi. ''Merhaba dayı, merhaba!'' Yereşka dayı kırmızı, geniş yüzünden akan terleri Çerkeskası'nın kollarıyla silerek ''Neler görüyorsunuz bakalım? Söyleyin bana!'' diye bağırdı. Nazarka gözlerini kırpıştırıp omuzlarını ve ayaklarını oynatarak ''Dinle öyleyse dayı!'' diye karşılık verdi ihtiyara. ''İşte şuradaki çınarın tepesinde bir atmaca duruyor. Akşam olur olmaz geliyor. Fırıl fırıl dönüp duruyor.'' İhtiyar kuşkuyla ''Hadi canım sen de!'' dedi. Nazarka alayla üsteledi. ''Doğru söylüyorum dayı. İstersen otur da bekle burada hayvanı.'' Kazaklar gülüştüler. Aslında şakayı yapanın atmaca falan gördüğü yoktu. Ama kordondaki genç kazaklar uzun süreden beri Yereşka dayıyı her yanlarına gelişti kızdırmak ve aldatmaktan alamıyorlardı kendilerini. Gözetleme yerinden Nazarka'ya bağıran Lukaşka ''Ey aptal! Ne diye yalan söyleyip duruyorsun?'' dedi. Nazarka hemen kesti sesini. İhtiyar büyük bir sevinç içinde tüm kazaklara birden seslendi. ''Evet, gerekirse oturup beklerim ben de. Kalıyorum işte. Peki, yaban domuzu da gördünüz mü?'' Oyalanacak bir şey bulduğuna çok sevinen Uryadnik sallana sallana yaklaştı. İki eliyle uzun sırtını kaşıyarak ''Kolay o iş, domuzu gözetlemek gerek.'' dedi. Ama burada abrek avlamalı, yaban domuzu değil. Sonra ortada hiçbir neden olmadığı halde gözlerini kırpıştırıp beyaz, inci gibi dişlerini göstererek ekledi. Sen bir şey duymadın mı dayı, ha? İhtiyar, abrekler hakkında mı? Diye sordu. Hayır duymadım. Hey sizde çiğir var mı? Ver de içeyim iyi yürekli adam. Doğrusu bitkin düştüm. Ben sana daha sonra tazesini getiririm. Gerçekten getiririm. Hadi versene. Uryadnik sanki karşısındakinin söylediklerini işitmemiş gibiydi. ''Sen de burada oturup beklemek mi istiyorsun yoksa?'' Yereşka dayı
Geceye değin oturup beklemek istiyorum,
diye cevap verdi.
Belki bayrama kadar Allah kısmet ederse epey bir şeyler vururum. O zaman veririm sana. Gerçekten veririm.
Lukaşka yukarıdan bağırdı. Dayı! Hey! Dayı! Herkesin dikkatini üzerine çekmişti. Bütün kazaklar Lukaşka'ya baktılar. O,
sen yukarı, ırmak koluna doğru çık. Orada büyük bir kuş sürüsü dolaşıyor. Yalan söylemiyorum. Doğru bu.
Geçen gün bizim kazaklardan biri ateş etmişti. Doğru söylüyorum. Bunları omzundaki tüfeği düzelterek ve öyle bir ses tonuyla söylemişti ki alay etmediği açıkça anlaşılıyordu artık. İhtiyar yukarı ona bakarak
"Hey, kurtarıcı Lukaşka da buradaymış," dedi. "Nasıl bir yerde ateş ettiniz?"
Lukaşka, "Sen görmemişsindir ki, ufak bir yer orası," dedi ve ciddi bir biçimde başını sallayarak ekledi.
"Orada tam su yolunda dayı. Biz su yolu boyunca gidiyorduk. Sürünün sesini duyduk. Benim tüfeğim kılıfındaydı. İlyas hemen ateş etti. Sonra sana o yeri gösteririm dayı. Pek uzakta değil. Ama biraz sonra. Ben oranın bütün yollarını biliyorum."
Sonra Uryadnik'e dönerek
"Mosev dayı!" diye seslendi. "Benim nöbetim bitti sanırım."
Uryadnik'ten bir emir beklemeden silahını aldı ve gözleme yerinden aşağı inmeye başladı. Uryadnik çevresine bir süre baktıktan sonra
"Peki in bakalım," dedi. "Nöbet sırası sende değil mi Gurka? Hadi yürü."
Sonra ihtiyara dönerek ekledi.
"Senin Lukaşka da avcılığa başladı. Tıpkı sana benziyor. Evinde durduğu yok. Daha geçen gün birini öldürdü."
7. Güneş artık iyice kaybolmuştu. Gece gölgeleri hızla tüm ormanı kaplayıvermişti. Kazaklar kordondaki işlerini bitirmişler, akşam yemeği için kulübede toplanıyorlardı. Yalnız ihtiyar ayağından bağlı bozdoğanını çekip duruyor, bir atmacanın gelmesini bekliyordu. Bir o kalmıştı orada, çınarın dibinde. Atmaca ise ağacın tepesinde pinekliyor, bir türlü bozdoğana gelmiyordu. Lukaşka da sık çakal erekleri arasında sürünlerin geçit yerinde tuzak kurmaya uğraşıyordu. Durmadan şarkının birini bitirip ötekine başlıyordu. Uzun boyuna, kocaman ellerine rağmen bütün bu işleri kolayca ve başarıyla yapıyordu. Hemen yakındaki kuytu bir yerden Nazarka'nın tiz sesi işitildi.
"Hey Luka!" diye sesleniyordu Nazarka. "Kazaklar yemeğe gittiler."
Nazarka koltuğunun altında canlı bir sürünle çakal erekleri arasından patikaya çıktı. Lukaşka bir süre ses çıkarmadı. Sonra
"Oo!" dedi. "Nereden buldun bu erkek sürünü böyle? Bizim ilmekli kapanda yakalanmış olması gerekir."
Nazarka Lukaşka ile aynı yaştaydı. Yalnız silah altına henüz bu bahar alınmıştı. Pek yakışıklı bir genç sayılmazdı. Oldukça zayıf ve sıskaydı. İnsanın kulaklarında çın çın öten ince bir sesi vardı. Luka'yla hem komşu hem de arkadaştılar. Lukaşka Tatarlar gibi atların üzerine oturmuş tuzağını kurmaya uğraşıyordu. Nazarka,
"Bilmiyorum kimin de yakalandığını," dedi. "Seninkinde olsa gerek.
Yoksa çınarın dibindeki çukurda mı buldun? Benim kapanım vardı orada. Dün koymuştum." Lukaşka kalktı ve yakalanan sürüne baktı. Elini kuşun koyu mavimsi, kır renkli başına koyup okşadı. Sürün gözlerini çevirerek korkuyla kafasını ileri uzattı. Lukaşka hemen eline aldı hayvanı.
"Şimdi bir pilav yaparız. Sen git de kes. Tüyünü de yoluver." "Ne o? Kendimiz mi yiyeceğiz? Yoksa Uryadnik'e mi vereceğiz?
Ona da veririz."
Nazarka, "Kesmek istemiyorum. Kesemem ben," dedi.
"Ver öyleyse buraya." Lukaşka kamasının altındaki bıçağı yakaladı ve çabucak çekip çıkardı. Sürün şöyle bir canlandı ama kanadını kurtarmayı başaramadı. Kanlı başı bir yana kıvrıldı ve düştü. Sürünü kaldırıp atan Lukaşka,
"İşte al da gör nasıl yapıldığını," dedi.
"Çok yağlı, güzel bir pilav olacak." Nazarka sürüne bakarak titredi. Sonra cansız kuşu yerden kaldırdı. Uryadnik'e vermelerinin ne gereği olduğunu düşündü.
"Bak dinle Luka," dedi. "Bize yine keşif görevi vereceklermiş. Fomushkin'i çihir almaya gönderdi. Oysa sıra ondaydı. Kaç gecedir hep biz gidiyoruz. Bizi maşa gibi kullanıyor."
Lukaşka hafif bir ıslık tutturmuş, kordona doğru yürümeye başlamıştı.
"Hey, o sicimi de alıver,"
diye bağırdı Nazarka'ya. Nazarka karşı koymadı ama konuşmasını da sürdürüyordu bu ara.
"Ben ona söyleyeceğim şimdi. Evet söyleyeceğim. Diyeceğim ki gitmeyeceğiz. Çok yorulduk biz. Biraz da başkalarını gönder. Eğer sen söylersen dinler. Ama bunu söylemek gerek." Anlaşılan bu sırada apayrı şeyler düşünüyordu Lukaşka. Canım ne anlıyorsun böyle gevezeliklerden? Dedi Nazarkaya. Çirkin şeyler bunlar. Köyde gezilebilir ama burada ne yapılabilir ki? İster kordonda kal, ister keşfe git. Hepsi aynı şey. Hem sen yoksa köye mi gideceksin? Bayrama gideceğim. Nazarka, Gurka söylemişti senin Dunayka Pamuşkin'le dalga geçiyormuş, dedi birden. Lukaşka, beyaz, inci gibi dişlerini göstererek, hay şeytanlar götürsün Dunayka'yı da, dedi ama gülmedi. Sanki başka bulamaz mıyım? Gurka'nın anlattığına göre bir defasında onun evine uğramış Pamuşkin. Kadının kocası yokmuş evde. Pamuşkin oturmuş, etli börek yemiş. Gurka bir süre oturmuş, sonra çıkmış gitmiş. Giderken de pencerenin altından şöyle konuştuklarını işitmiş. Hele şükür gitti. Ne o canım, börek yemez misin? Hadi burada yatarsın, bu gece evine gitme. Pamuşkin de iyi olur gerçekten demiş.
Yalan söylüyorsun.
Vallahi doğru söylüyorum.
Lukaşka hiç ses çıkarmadı. Sonra bir başkasını bulduysa buldu kadın, ne yapalım dedi. Sanki kız mı kalmadı hiç? Zaten artık bıkmaya başlamıştım ondan.
Nazarka, hay şeytanlar alsın seni dedi. Sen de As Değmen'in kızına yanaşmaya çalışsana. Maryanka'ya gitsene. O başka kimseyle gezmiyormuş, değil mi?
Lukaşka, Maryanka mı? Hepsi aynı yolun yolcusu dedi.
Sen de amma karıştırıyorsun ha.
Peki sen ne düşünüyorsun? Köydeki kızlar az mı sence?
Lukaşka dallardan yaprak kopara kopara yeniden ıslık çalarak kordona doğru yürümeye başladı. Tam çalılıkların önünden geçerken birden durdu. Dümdüz bir fidan görmüştü. Hemen kamasının altından bıçağını çıkardı ve kesti. Çubuğu havada sallayıp ıslık gibi sesler çıkarttırarak
''Tam bir tüfek harbisi olur bu!'' dedi.
Bu arada kazaklar akşam yemeği için kordondaki kirli barakada toplanmışlardı. Alçak bir Tatar sofrasının çevresinde yere, toprağa çökmüşlerdi. Aralarında keşif sırasının kimde olduğunu tartışıyorlardı. Kazaklardan biri kulübenin açık kapısında dikilen Uryatkin'e dönerek
''Şimdi kimin sırası?''
diye sordu.
Uryatnik ''Kimin sırası mı?'' diye sordu. ''Burlak dayı gitti, Pamuşkin de gitti.''
diye mırıldandı. Pek de kendinden emin olmayan bir tavırla. Sonra da Luka'ya baktı.
''Siz gider misiniz? Seninle Nazar.'' diye sordu. ''Yargı şovu da alırsınız. Belki de uyuyarak sarhoşluğu geçmiştir.''
Nazarka yarım ağızla
''Sanki senin kendi sarhoşluğun geçmiş mi? Sen ayılmamışsan o hiç ayılmaz.''
diye söylendi. Kazaklar gülüştüler. Yargışov biraz önce kulübenin duvarı dibinde sızıp kalmış sarhoş kazaktan başkası değildi. Gözlerini ovuşturarak birden giriverdi barakaya. Bu sırada Lukaşka yerinden kalkmış tüfeğine bakıyordu.
Uryatnik ''Çabuk gidin ama'' dedi. ''Hemen yiyin yemeğinizi ve gidin.''
Uryatnik onların kabul edip etmediklerini dinlemeden kapattı kapıyı. Cevabı dinlemeyi gereksiz bulmuştu anlaşılan. Kapıyı kaparken de
''Eğer emir verilmemiş olsaydı sizleri göndermezdim.'' dedi. ''Bakarsınız yüzbaşı çıkar geri verir. Sekiz abrekin ırmağın bu yakasına geçtiğini söylüyorlar.''
Yerguşov
''Ne yapalım? Gitmek gerek.'' dedi.
''Düzen böyle. Zaman yitirmek olmaz. Ben de gitmek gerekir derim.'' Lukaşka tam ağzının önünde iki eliyle yakaladığı bir sürüm parçasını tutmuş bir Uryadnik'e bir Nazarka'ya bakıyordu. Anlaşılan ikisi arasında önemsiz bir şey geçmiş, aralarında gülüşmüşlerdi. Kazaklar daha keşif konusunu çözümleyememişlerdi. Yeroşka dayının karanlık gölgesi içeri vurduğunda. Yeroşka dayı gecenin bu saatine değin boş yere çınarın dibinde beklemişti. Onun sesi bütün öteki sesleri bastırmış, alçak sofrayı çın çın öttürmüştü.
''Hey çocuklar!'' dedi. ''Ben de geleceğim sizinle birlikte. Siz oturup çeçenleri beklersiniz, ben de domuzları.''
8. Yeroşka dayı ve 3 kazak kordondan ayrıldığında ortalık tamamen kararmıştı. Hepsi de kepeneklerini giymiş, omuzlarına tüfeklerini asmışlardı. Terek ırmağı boyunca ilerleyerek dosdoğru keşif yerine gidiyorlardı. Lukaşka isteksiz hareket eden Nazarka'ya biraz çıkışmış, sonunda hep birden canla başla hazırlanmışlardı. Bir süre ses çıkarmadan yürüdüler. Sonra kanaldan ayrı yöne saptılar. Kamışlıktaki güç seçilebilen bir patikadan ırmağın kıyısına yaklaştılar. Kıyıda kocaman, kapkara bir kütük duruyordu. Anlaşılan sular sürükleyip getirmişti onu buraya. Kütüğün çevresindeki kamışlar
daha yeni çiğnenmişti. Nazarka, ''Burada mı oturup bekleyeceğiz yoksa?'' diye sordu. Lukaşka, ''Ne varmış bunda?'' dedi. ''Sen otur biraz. Ben de gelirim şimdi. Önce dayıya o yeri göstereyim de.'' Yerguşov, ''En iyi yer burası.'' dedi. ''Bizi kimse göremez. Bizse her yeri gözetleyebiliriz.''
Yerguşov'la Nazarka kepeneklerini çıkartıp kütüğün arkasına yaydılar. Lukaşka ise Yeroşka dayıyla birlikte ileri doğru gitti. İhtiyarın önünden yürürken güç duyulur bir sesle
''İşte şurası, uzak değil dayı.'' diyordu. ''Bak sana sürünleri göstereceğim. Nereden geçtiklerini göstereceğim. Burayı yalnız ben biliyorum.''
İhtiyar da aynı şekilde fısıltıyla cevap veriyordu Lukaşka'ya.
''Göster bakalım. Ne de olsa sen çok daha gençsin be kurtarıcı.''
Birkaç adım daha gittiler. Lukaşka durdu, bir su birikintisine doğru eğildi ve hafifçe ıslık çaldı. Güç duyulur bir sesle
''İşte buraya su içmeye geliyorlar.'' dedi. ''Sen de gördün mü?'' diye sordu yeni bir izi göstererek. İhtiyar ''Yüce İsa korusun.'' diye karşılık verdi. ''Karga, şuraya bak. Bir yaban domuzu yıkanmaya gelmiş. Sırtını da çamura sürmüş. Hadi sen git artık. Ben oturur beklerim.''
Lukaşka kepeneğini iyice kafasına çekti ve yalnız başına kıyı boyunca geriye doğru yürüdü. Bir sol yana kamışlardan meydana gelmiş duvara, bir de öte yana kıyılarda köpüren Terek ırmağına bakıyordu. Çeçenler hakkında şu anda ya bir yerde nöbet tutuyorlardır ya da sürüne sürüne bu yakaya geçmeye çalışıyorlardır diye düşündü. Birden keskin bir hışırtı duydu ve suda bir karaltı seçer gibi oldu. Ürpermiş ve tüfeğini sımsıkı kavramıştı. Tam kıyıdan bir yaban domuzu fırladı tıslayarak. Kapkara görüntü bir anda suyun çamurlu kıyısından geçip kamışlıkta kayboldu. Luka çabucak tüfeğini kavramış, ateşe hazırlamıştı ama tetiğe basacak zaman bulamamıştı. Yaban domuzu ormanın karanlığında uzaklaşmıştı bile. Lukaşka sıkıntıyla yere tükürdü ve yürüdü. Keşif yerine yaklaşınca yeniden durdu ve hafif bir ıslık çaldı. Karşılık alınca da arkadaşlarının yanına gitti. Nazarka o dönünceye değin çoktan uyumuştu bile. Yaygış olsa ayaklarını altına almış, bağdaş kurmuş oturuyordu. Hatta yerinin bir kısmını Lukaşka'ya vereceği için rahatsız olmuştu.
''Böyle neşeyle oturabilecek daha güzel bir yer bulunmaz doğrusu.'' dedi. ''Nasıl? Götürdün mü?''
Kepeneğini yere seren Lukaşka,
''Evet, orayı gösterdim.'' diye cevap verdi. Biraz önce tam suyun kıyısında kocaman bir yaban domuzuyla karşılaştım ama ne kocamandı. Yoksa sen duymadın mı çatırtıyı?
Yerguşov kepeneğine sarındı iyice.
Duydum. Bir vahşi hayvan gürültüsüne benzettim ve yaban domuzu olduğunu sandım. Hatta Lukaşka hayvanı ürküttü herhalde demiştim kendi kendime. Artık uyuyacağım. Sen sabaha kadar dur. Horozlar ötünce uyandırırsın beni. Çünkü düzenli olmak gerek. Kalktığım zaman da sen uyursun. Ben oturur beklerim. Tamam mı?
Lukaşka, ben de uyumak istemiyorum zaten. Teşekkür ederim, dedi. Gece kapkaranlıktı. Sıcak ve rüzgarsızdı. Yalnız ufukta bir yerde yıldızlar parlıyordu. Dağların üzerinde ise büyük bir bulut vardı. Hemen hemen göğü tamamen kapatmıştı. Bu kapkara bulut dağların silüetiyle birbirine karışmış, rüzgar esmediği için ağır ağır kendiliğinden uzaklaşıyordu. Genç kazak yalnızca Terek'i ve biraz daha ilerilerini görebiliyordu. Arkası ve yanları kamışların oluşturduğu duvarlarla çevriliydi. Kamışlar arada sırada sanki bir nedeni yokmuş gibi sallanıyor, birbirlerine çarparak hışırdıyorlardı. Aşağılarda sallanan şeyler göğün parlak kenarlarında ağaçların tüylü yumuşak dalları gibi görünüyordu. Hemen önünde ise ırmağın gürültüyle çarparak akıp gittiği kıyı gözüküyordu. Uzaklarda kahverengi suyun parlak, cilalı gibi olan yüzeyi kıyıyla sığ yerler arasında tek düze bir şekilde dalgalanıp duruyordu. Daha da uzaklarda su, kıyı, bulut, her şey birbirine karışıyordu zifiri karanlıkta. Irmağın yukarılarında kara kara gölgeler seçiliyordu. Kazağın alışkın gözleri bu gölgelerin yukarıdaki kütükler olduğunu biliyordu. Yalnız göğün parıltısı arada bir suyun yüzünde kara bir ayna gibi yansıyor, karşı kıyının yumuşak eğimini gösteriyordu. Her zamanki gece sesleri, kamışların hışırtısı, sineklerin vızıltısı, suyun akışı ve kazakların
horultusu duyuluyordu. Bazen ya uzakta bir yerden gelen silah sesi ya büyük bir balığın çıkıp yeniden suya dalışı ya da bir yaban domuzunun ormandaki çatırtıları karışıyordu bu seslere. Bir baykuş uçuyor terek boyunca, 2-3 kanat çırpışıyla gözden kayboluyor. Sonra tam kazakların başları üzerinde dönüyor ve ormana doğru uçuyor. Ağaçların üzerinde dolaşıyor, bir çınarın tepesinde konarak bir süre daha çırpıyor kanatlarını. Böyle beklenmedik sesler kazağın sinirlerini geriyor. Gözlerini kısıyor ve tüfeğini okşuyor yavaşça. Gecenin büyük bir bölümü geçti artık. Batıya doğru yayılıp giden kara bulut uzaklaştı. O eğri büğrü kenarları ardından yıldızlı, temiz gök açıldı. Ayın altın gibi parlayan yay gibi uçları tepelerin gerisinde görünmeye başlamıştı. Gece ayazı çıkmıştı. Bir ara Nazarka uyandı. Bir şeyler mırıldandı ve yeniden uyudu. Lukaşka'nın canı sıkılmıştı. Kalktı, kamasının altındaki bıçağı çıkardı ve daha önce koparmış olduğu değneği harbi gibi yontmaya başladı. Türlü düşünceler dolaşıyordu kafasında. Orada, dağlarda Çeçenlerin yaşadığını, gençlerin bu yakaya geçtiklerini, Kazaklardan korkmadıklarını düşündü. Irmağa bir başka yerden geçebilecekleri geliyordu aklına. Kafasını uzattı ve ileriye bakmaya başladı. Ama hiçbir şey gözükmüyordu. Arada sırada uzak kıyılara, ırmakta yansıyan zayıf ay ışığına bakıyordu. Artık Çeçenleri düşünmeyi bırakmıştı. Yalnızca arkadaşlarını uyandıracağı zamanın gelmesini, köye gitmelerini düşünüyordu. Bunu bekliyordu. Köyde onu Dunka karşılayacaktı. Kazakların kapatma dedikleri canı Dunka'sı karşılayacaktı. Sıkıntı içinde onu düşünmeye başladı. Artık sabahın belirtileri de yürülüyordu. Suyun üzeri gümüş rengi bir sisle beyazlanmaya, ondan pek de uzakta olmayan genç kartallar tiz ciyaklamalarla bağırışmaya, kanat çırpmaya başlamışlardı. Uzak bir köyden gelen ilk horoz sesi işitildi. Onu hemen başka yanık bir horoz sesi izledi. Harbisini yapmayı bitirdiği ve gözlerinin artık ağırlaşmaya başladığını hissettiği zaman artık uyandırma zamanı geldi diye düşündü Lukaşka. Arkadaşlarına döndü, hangi ayağın kiminki olduğuna baktı bir süre. Fakat birden Terek tarafında bir şey parladı gibi geldi ona. Hemen bir kez daha baktı ufka. Hilal şeklindeki ayın ışığında parlayan tepelere, kıyı çizgisine, Terek'e ve şu anda suyun üzerinde yüzen net olarak görünen kütüğe baktı. Birden bu çalı hareket ediyormuş gibi geldi ona. Oysa Terek üzerindeki bu kütükle birlikte kıpırdasızdı. Ama durgunluk yalnızca bir an sürdü. Yeniden gözlerini dikti kütüğe. Büyük, kara ve üzeri çalılarla kaplı kütük ne sağa ne de sola doğru akıntıya kapılıyordu. Tam ırmağın ortasında yüzüyordu. Hatta Lukaşka'ya bu kütük akıntıyla yüzmüyor, tereyin sığlık yerinde duruyor gibi gelmişti. Kafasını uzattı ve nefesini keserek bakmaya başladı. Kütük kıyıya doğru yüzüyordu. Birden tuhaf bir biçimde kıpırdadı. Lukaşka kütüğün altından bir elin uzandığını görür gibi oldu ve ''İşte ben de bir abrek öldüreceğim şimdi'' diye düşündü. Tüfeğini sımsıkı kavradı, sabırla beklemeye başladı. Hiç acele etmeden bir destek hazırladı ve tüfeğini bu desteğin üzerine koydu. Tetiğini kaldırdı, soluğunu tuttu, hep ileri bakarak nişan aldı. ''Arkadaşlarımı şimdi uyandırmayayım'' diye düşündü. Yalnız yüreği göğsünde öyle hızlı çarpıyordu ki bir süre durdu ve çevreyi dinledi. Kütük birden kıpırdadı ve sonra yeniden suyu yararak bu kıyıya doğru yüzmeye başladı. İzin vermemeliyim buna diye düşündü Lukaşka. Evet, işte zayıf ay ışığı altında bir Tatar kafası parlıyordu kütüğün gerisinde. Tüfeğini tam hedefe doğru yöneltti. Nişan aldı. Bu baş ona çok yakındaymış gibi gelmişti. Sanki hemen namlusunun ucundaydı. Bir kez daha baktı ve evet, bir abrek bu diye düşündü sevinçle, coşkunlukla dizlerine abandı, yeniden nişan aldı. Kazaklarda bir alışkanlık olan, çocukluğundan beri yaptığı gibi babaya ve oğula diye mırıldanarak çekiverdi tetiği. Bir anda parlak bir şimşek kamışları ve suyu aydınlatıvermişti. Atışın keskin ve kesik sesi tüm ırmak boyunca yankılandı ve ta uzaklara kadar gürledi. Artık kütük enine yüzmüyordu. Akıntıya kapılmış, sağa sola yalpalanarak gidiyordu. Yerinden kalkmaya davranan Yerguşov,
''Hey, yakalasana, sana söylüyorum!'' diye bağırdı tüfeğini yakalayarak. Luca, ''Sus Allah'ın cezası!'' diye bağırdı dişlerini sıkarak. ''Abrekler!'' Nazarka da, ''Kime ateş ettin?'' diye sordu. ''Kime ateş ettin Lukaşka?'' Lukaşka hiç cevap vermedi. Tüfeğini yeniden doldurmuş, yüzerek uzaklaşan kütüğü izliyordu. Kütük biraz ileride, sığlık yerde durdu. Gerisinde büyük bir şeyin suyun üzerinde sallandığı görüldü. Kazaklar, ''Niye ateş ettin? Ne diye bir şey söylemiyorsun?'' diye üstelediler. Luca, ''Abrekler, bu söz size bir şey anlatmıyor mu yoksa?'' dedi. ''Yalan söylüyorsun, yoksa tüfeğin kendiliğinden mi ateş aldı?'' Heyecandan sesi kısılan Lukaşka ayağa fırladı hemen. ''Bir abrek öldürdüm, onun için ateş ettim işte!'' diye mırıldandı. Sonra sığlık yeri göstererek sürdürdü sözlerini. ''Bir adam yüzerek geliyordu bu yana, ben de öldürdüm onu, şuraya baksanıza!'' Gözlerini ovuşturan Yerguşov, ''Anlaşılan bizi kandırmaya uğraşıyor.'' diye homurdandı. Lukaşka, ''Niye kandırayım? İşte baksana, baksana şuraya.'' diye bağırdı. Yerguşov'u omuzlarından kavramış sarsıyordu. Öyle hızlı sarsmıştı ki sonunda Yerguşov iyice kendini toparladı. Luka'nın gösterdiği yöne baktı. Oradaki cesedi görünce hemen sesinin tonu değişiverdi. ''Ya, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Başkaları da vardır. Sahi söylüyorum.'' dedi alçak sesle ve tüfeğine bakmaya başladı. ''Bir öncü olarak gelmiştir o. Belki buralarda, belki hemen yakınlarda başkaları da vardır. Sahi söylüyorum.'' Lukaşka kuşağını çözdü ve Çerkes kasını çıkarmaya başladı. Yerguşov, ''Hey, nereye gidiyorsun aptal?'' diye bağırdı. ''Ne diye gideceksin boşuna? Hemen öldürürler seni, dur. Eğer ölmüşse kaçacak değil ya. Bırak gidebilirse gitsin. Biraz daha barut serpi verirsin üzerine o zaman. Sende barut var mı? Hey, Nazar. Sen çabuk kordona git. Ama kıyı boyundan gitme sakın. Öldürürler.'' Nazarka öfkeyle, ''Ben kendim. Yalnız gideceğim öyle mi? Sen gitsene.'' diye bağırdı. Lukaşka, Çerkes kasını çıkartarak kıyıya yaklaştı. Yeroşka, tüfeğine barut doldururken, ''Nereye gidiyorsun sanki?'' diye mırıldandı. ''Bak, hiç kıpırdamıyor işte. Görünüyor buradan. Sabah olmasına az kaldı. Kordona haber verelim, hemen gelirler. Hadi Nazar, çekiniyor musun yoksa? Çekinme, hey sana söylüyorum.'' Nazarka, ''Luca, hey Luca!'' diye seslendi. ''Sen git söyle nasıl öldürdüğünü.'' Luca ise hemen suya girmeyi düşünüyordu. ''Çabuk kordona gidin siz. Ben burada durur beklerim. Hemen bir devreye göndermelerini söyleyin. Eğer bu kıyıya geçtilerse yakalamak gerekir.'' Yerguşov yerinden kalktı. ''Ben kaçıp giderler diyorum.'' dedi. ''Evet, yakalamak gerek, doğru.'' Nazarka ile Yerguşov haç çıkartarak kordona gitmek üzere kalktılar. Kıyı boyunca değil de çakal erikleri arasından güçlükle ilerleyerek ormandan patikaya çıkıp öyle gideceklerdi. Yerguşov, ''Bak Luca, sakın yerinden kıpırdama.'' dedi. ''Senin burada olduğunu anlamasınlar. Dikkat et, sakın fırsatı kaçırma.'' Luca, ''Tamam, biliyorum. Siz gidin.'' dedi. Tüfeğine baktı ve yeniden kütüğün arkasına oturdu. Şimdi yalnız kalmıştı. Sığlık yere bakıyor, çevresini dinliyor ve kazakların işitip işitmediklerini anlamak istiyordu. Ama kordon buradan çok uzaktı. O ise sabırsızlanıyordu. Sanki şu ölenle birlikte olan öteki abrekler de kaçacaklarmış gibi geliyordu ona. Akşam kaçırdığı yaban domuzu gibi öteki abreklerin de kaçabileceklerini düşünmek çok canını sıkıyordu. Durmadan çevresine bakınıyor, öteki kıyıdan başka insanları da görebileceğini düşünerek bekliyordu. Tüfeğinin altına destek koymuş, ateşe hazır duruyordu. Kendisinin öldürülebileceğini ise aklından bile geçirmiyordu.